Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 5 Ocak 2022 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Küresel COVID-19 krizi ve hatta omikron krizine artık dönüştü diyebiliriz. Notları aktaracağım size. Joe Biden görev gücüyle toplandı, Amerika'ya dair açıklamalar yaptı. Dünyada da durum parlak değil, gerçekten rekor üstüne rekor kırılıyor omikron vakalarında. Türkiye'de de öyle. Aynı şekilde tabii ekonomilere etkisi tartışılıyor. Enflasyon, yüksek enerji fiyatları konuşuyoruz sürekli, aktarıyoruz gelişmeleri. İlk isyan hali Orta Asya Cumhuriyeti Kazakistan'dan gelmiş gibi gözüküyor. Hükümet enerji fiyatlarında likit gazda düşüşe gitme kararı aldı. Ancak gösteriler yatışmış gibi değil. İnternet bağlantısının kesildiği haberleri var çeşitli bölgelerde. Tabii Türkiye'de bizim yüksek enerji fiyatlarını, elektriğe yapılan inanılmaz zamları, akaryakıt zamlarını, doğalgazda zamları konuştuğumuz bir dönemde hepimizin dikkati kaçınılmaz olarak Kazakistan'a çevriliyor. Zamlar geri alınsa bile isyanın dinmemesinin arkasında bir takım muhalif odaklar gösteriliyor. Bir başka renkli devrim senaryosu mu söz konusu tartışmaları da var. Notları aktarmaya çalışacağım sizlere. Amerika ve Rusya, NATO Konseyi ve Rusya arasında görüşmelere artık az bir zaman kaldı. NATO toplantısı da yapılacak. Öncesinde yine notlar var, gelişmeler var. Onları aktaracağım size. Türk-Yunan ilişkilerinde Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nı ağırlaması sırasında kullandığı ifadeler Ankara'nın tepkisini çekti. Türk-Yunan ilişkilerinde yine bir retorik kriz oluşmuş durumda. Tabii Suudi Bakan'ın ziyareti sırasında olması dikkat çekti. Çünkü Türkiye'nin yeni dış politikada açılımlarının içerisinde Suudi Arabistan'da yer aldığını biliyoruz ve enteresan başlıklar var. Oradan da aktaracağım. Orta Doğu'dan, Avrupa'dan yine başlıklar var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Dünyadan haberlerde sizlere bugün yeni senede 2022 yılında tabii Avrupa'da değişen siyasi iklim Türkiye-Avrupa ilişkilerine bakmak istiyorum. Fransa özellikle AB içerisinde Ankara'nın hep bir şekilde rakip gördüğü bir güç ve krizleri de son yıllarda hiç eksik olmadı Türkiye ile Fransa liderleri arasında. Şimdi dönem başkanlığını Fransa devralıyor Avrupa Birliği içerisinde. Tartışmalı bir dönem, Fransa'da seçimlere gidiliyor, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. AB dönem başkanlığının Türkiye'de ne anlama geldiği ve tabii Almanya'da da iktidar değişikliği var. Avrupa Birliği'nin iki sacı ayağından biri Almanya ise öbürü Fransa. Bugün biraz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakacağız. Konuğum AB uzmanı Can Baydarol olacak. Tabii ki değişiklik olacak mı, olasılıklar ne olabilir sorularını yönelteceğiz. Özellikle İbrahim Kalın'ın da açıklamaları var, onları da aktaracağım. Cumhurbaşkanı sözcüsünün Türk dış politikasının başlıklarında daha uzlaşmacı bir 2022 senesi bekleniyor, öyle gözüküyor. Bunun Avrupa ayağına yansımaları ne olacak sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. Başlamadan her zaman olduğu gibi frekanslarımızı tekrar istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz radyo üzerinden. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonunuza indireceğiniz uygulamadan da yine her yerden dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'ını dinleyebilirler, Spotify üzerinden dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de paylaştım. YouTube üzerinden de bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, Evet, Amerika Birleşik Devletleri yeni yıla rekor vaka sayısıyla girmişti. 1 milyon bir günde 24 saatte vaka 500 binler 400 binlere alıştı Amerikalılar ama tabii bir hafta önce yaklaşık 505 bin vaka da çıkmıştı ama 3 Ocak'ta 1 milyonluk bir rekor kırıldı. Joe Biden çok da eleştiriliyor anketlerde özellikle ekonomi ve Covid-19 ile ilgili olarak hükümetin aldığı tedbirler biraz da işi zor çünkü federal bölgelerde durum değişebiliyor. Politikalarını tam uygulayamıyor Joe Biden. Şimdi görev gücüyle basın toplantısı düzenledi. Görev gücüyle toplantı yapıp sonra basın toplantısı yaptı Beyaz Saray'da. Tabii Amerika bu dönemde hiç belki kendisinin sistemik duruşuna işte uygun olmayan adımlar atıyor. Örneğin ilaç siparişleri Biden açıkladı. Pfizer BioNTech'e 10 milyon COVID-19 ilacı siparişi vermişler. Ücretsiz testler, efendim takviye dozları olmak için insanlar teşvik ediliyor. Çocuklara kadar da aşılamayı genişlettiler. Sigortaların ev testlerinde karşılayacak olması gibi gibi pandeminin Amerika üzerindeki tırnak içerisinde sosyal demokrat diyelim etkileri Biden hep bunların altını çizdi bu kadar eleştiri karşısında. Tabii Amerika'da bu işler zor. New York, Amerika'nın en önemli kenti, belediye başkanı, yeni belediye başkanı Eric Adams da yeni yılla birlikte göreve başlamıştı. Etkinlik sırasında Times Meydanı'nda yemin etti. Kısıtlamaları devam ettiriyor. Kendinden önce Bill de Blasio belediye başkanıydı. Kısıtlamalar devam ediyor ve Wall Street'tekileri de çağrı yaptı kendisi. Artık özel sektör iş yerlerine dönsün, New York'u ofislerinizden yönetemezsiniz diye bir açıklama yaptı. İlk gün New York'ta vaka sayıları 90 bini bulmuş durumda efendim. Asya'da tabii yine Amerika'dan sonra yüksek rakamların COVID-19 söz konusu olan Hindistan'da Omikron'dan ilk ölüm haberi Rajasthan eyaletinden gelmiş ki başkent Yeni Delhi'de de sokağa çıkma yasağı ilan ettiler hafta sonunda. Omikron vakalarında artış var. Orada da evden çalışma tavsiye ediliyor Hindistan başkentinde. Avrupa'dan hep iyimser haberler var. Omikron COVID'i bitirecek teması işleniyor. Danimarka'da Devlet Serum Enstitüsü'nde epidemiyoloji uzmanı Tyra Glove-Krause bu yönde bir açıklama yaptı. Fransa'dan da Sağlık Bakanı dahil uzmanlardan omikron varyantı son varyant olabilir diye hepimizin yüreğine su serpen açıklamalar geldi. Ama tabii başka uzmanlar farklı şeyler de söylüyorlar. Mesela Cenevre'de Küresel Sağlık Enstitüsü Başkanı epidemiyolog yine Antoine Flahault açıklama yapmış. Ders almaya başlamak gerekiyor demiş. Büyük ölçüde tahmin edilemez olduğunu anımsamamız lazım. Toplumsal bağışıklık kavramı da çok teorik demiş ve açıkçası biraz tabii temkinli olmaya davet etmiş bu iyimser yorumların ardından. Dünya Sağlık Örgütü Sinovac aşısının omikron nedeniyle hastaneye yatışlara karşı koruma öngördüğünü söylemiş. Bunun iyi bir haber olabileceğini söylüyor. İsrail'de Başbakan Naftali Bennett'in açıklamaları var. Dördüncü doz uygulaması yapıldıktan sonra Pfizer-BioNTech'te bir hafta sonra vücuttaki antikoru 5'e katlıyor diye uzmanlar herhalde bilgilendirmişler. Ama tabii İsrail'de de vakalar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış vaziyette. Aşılamada son derece başarılıydı. İsrail 11.978 vaka 24 saatte. İsrail'de nüfusu düşünüldüğünde yaklaşık 9 milyon çok yüksek. Vaka sayıları %360'lık bir artış bir önceki haftaya göre İsrail'de kaydetmişler. Bu dalgayı nasıl kontrol edecek herkes ona bakıyor. Britanya'da 218.724 vaka 24 saatte yine aşılamada önde giden ülkelerden bir tanesi Britanya. 200 bini aştı yani aslında günlük vaka sayıları ve sıkılaştırmaya da gitmiyorlar. Boris Johnson hızlı Covid testleri falan gibi şeyler söylüyor. Tabii çok ciddi bir biçimde tartışılıyor. Hastanelerde durum kritik hale gelebilir uyarıları var. Fransa'da da 271.686 koptu gitti inanılır gibi değil. 24 saatteki vaka sayıları can kaybı da yaklaşık 130 bine yaklaşmış bir Fransa'da. Emmanuel Macron aşı yaptırmayanlara çok sert yüklendi. Ağır bir sosyal baskı uygulanacak, o anlaşılıyor. Le Parisien gazetesine demeç vermiş ve diyor ki aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Fransızca bilenler bu canını çok sıkmak istiyorum ifadesini biraz da argo bir ifade olduğu, tam Türkçe çevirisi olmadığını söylüyorlar ama böyle söylemiş. Strateji bu demiş. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım, ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya, sinemaya gidemeyeceksiniz demiş. Çok ağır bir sosyal baskı uygulanacak herhalde. Aşı kartı tartışmaları var. 15 Ocak'ta yasalaşması bekleniyor, 15 Ocak'a kadar Fransa'da. Almanya'da da aynı şekilde 30 bin civarında vaka var son 24 saatte. Orada da tabii yeni dalga endişeleri vardı. Beşinci dalga, karantina süresini kısaltmayı değerlendirmeye almışlar. Bu tabii nedeni de personel krizi çıkacak. Yeni dalgayla nasıl başa çıkacağız diye konuşuyorlar. Bayern Münih takımının onursal başkanı da bu arada Uli Hoeneß açıklama yapmış Die Zeit'a. Aşı olmayan birine karşı militan olabilirim. Bence sistematik olarak onları dışlamalıyız demiş. Çok düşüncesizce diye bir ifade kullanmış. Efendim, Rusya'da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. İlk kez 16 binin altına inmiş. 7 ay sonra 15.903 çıkmış. Ruslar için sevindirici bir haber. Bir ara tavan yapmıştı. Arjantin'de de yine 80 binden fazla vaka tespit edilmiş. Orada da durum parlak gözükmüyor. Türkiye'de 54 bin 24 saatte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısı, 137 de can kaybı açıklandı. Bugün koronavirüs bilim kurulu toplanıyor. Yazılı açıklama yapacaklar ama eğitimde omikron nedeniyle Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı. Alarm vereceğimiz bir durum yok dedi. Türkiye'de de omikron vakalarında artış olduğu, artık sağdan soldan hepimizin bir yakınının, tanıdığının hafif geçtiği, tabii ölümcül bulaşıcılığı fazla ama daha hafif geçiriyor deniliyor. Öyle söyleniyor en azından. Böyle bir durum var. Evet, Çin'den bir başlık, korona dünyasından. Çin'in yapay güneşi deneysel geliştirilmiş süper iletken tokamak deniliyor bunun adına, öyle çevrilmiş. Denemeler yapmışlar. 70 milyon derece sıcaklığa ulaşmış ve 17 dakikadan fazla sürede muhafaza etmiş. Bu füzyon ama nükleer temelli değil. Gerçekten önemli bir çalışma enerji bağlamında. Güneşten 5 kat büyük bir sıcaklık oranına ulaşmışlar. İnsanlığın kurtuluşu buralardan çıkabilir diye heyecanla bu tarz bilimsel haberleri izlemek lazım diye düşünüyorum. Ve tabii enerji meselesi. Avrupa'da doğalgazın 1000 metreküp fiyatı dün itibariyle yine 1000 doların üzerine çıkmış vaziyette. Hollanda gösterge fiyatı oradan çıkıyor, TTF'den. Tabii enerji fiyatlarında bu doğalgaz meseleleri, kuzey akım ikiler rol oynuyor. Konuşuyoruz, hep aktarıyoruz size. Yunanistan'la, Yunan Depa Commercial'la bir anlaşma imzalamış Gazprom, uzun vadeli ve rekabetçi fiyattan diye de vurgu yapmış firma. Detayını açıklamamış ancak. Petrolde de OPEC artı grubundan Şubat'ta da petrol üretimini arttırma planını aynen olduğu gibi devam ettirme kararı çıkmış durumda. Tabii ekonomiler durduktan sonra petrol dibe vurmuştu. Sonra günlük 400 bin varil kademeli üretim artışı planına karar verilmişti. O devam ediyor. Şimdi bu koşullar altında Kazakistan'dan 2-3 Ocak gibi başlayan, işte 2 gün oldu. Dün akşam epey bir çığırından çıkan bir enerji dalgası var, protestoları dalgası var. Sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatları Mangistav bölgesinde çok şiddetli protesto dalgasını tetiklemiş durumda. Oradan da ülkeye yayılmış durumda. Kaymuna Gaz var, bu devlet şirketi. Tabii Kazakistan'da sadece devlet şirketi yok. Ortaklıkları var. Anladığım kadarıyla Chevron, Amerikalı enerji devi de önemli ortaklarından bir tanesi. Rusya'yla da çok derin ilişkileri olduğunu Kazakistan'ın, hatırlamak gerekiyor. Protestocularla önce müzakere yürütülüyor ve fiyatlarda düşüş sağlanıyor. Yani protestolar sonuç getiriyor, enerji isyanı sonuç getiriyor. Fakat daha sonra da her yere yayılmış gözüküyor. Dün akşam devlet başkanı Kasım Cömert Tokayev itidal çağrısında bulundu. İç ve dış provokasyonlara gelmeyin dedi. Ama işler dindirilemedi. Mangıstav kentinde OHAL ilan edildi. Bu sabah da hükümetin istifası onaylandı. Tabii yeni hükümet kurulacak bir şekilde ama Almatı'ya da sıçramış durumda. Bayağı bir hakikaten karışık bir durum var. Bugün Almatı'da belediye binasına girdikleri, devlet başkanlığı eski konutunun ele geçirildiği yolunda, Aktobe kentinde de yine belediye başkanlığının ele geçirildiği yolunda haberler geliyor. OHAL ilanları var, açıklamalar var. Rusya Dışişleri Bakanlığı diyalogla sorunun çözülmesi gerektiğini, Rusya'dan yardım talebi, Rusya'ya yardım talebi ulaşmadığını, Kazakistan'ın bu işi kendisinin halledeceğine güvenlerinin tam olduğu yolunda açıklama yaptı. Rusya, Kremlin'den de açıklamalar gelmiş durumda. AGİT'ten açıklama var, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'ndan. Şiddet doğru bir tepki değildir deniliyor. Tabii sokak gösterilerinde şiddet, iki taraftan da şiddet olduğunu belirtmek gerekiyor. İnternete erişim sorunu ortaya çıkmış. Anladığımız kadarıyla Rusya haber kanallarından aktarılan bilgi bu. Bir de protestolara önderlik ettiği söylenen bir milyarder bankacı, kimileri hortumcu da diyor, Muhtar Abılyazov. Kişisel web sitesini de Brüksel'den yönettikleri yolunda bölgeyle yakından ilgilenenlerin aktardığı Açık Diyalog Vakfı. Biraz böyle Soros kokulu bir şey açıkçası. Bugün Telegram kanallarına yine ya Muhtar Abılyazov ya da bir şekilde o hesabı yönetenlere atfedilen açıklamalar düştü. Amerika ve Avrupa gibi cool bir ülke inşa edeceğiz. Kırgızistan'da, Ukrayna'da, Gürcistan'da ve Ermenistan'daki gibi. Böyle hakikaten biraz renkli devrim soslu açıklamalar olmuş biliyorsunuz. Renkli devrimde sistemik bir değişiklik söz konusu olmuyor. Paylaşım sistemi de değişmiyor. Ama işte Amerika'nın başını çektiği Batı dünyasının demokratikleşme vurgusu vurgusunu öne çıktığı bir şey renkli devrim. Yani bildiğimiz devrim gibi bir devrim değil tabii ki. Bütün toplumsal sistemi dönüştürmekle alakalı bir şey değil renkli devrim. Daha ziyade Batı perspektifinde bir demokrasi tanımı üzerinden hareketle konuluyor renkli devrim meselesi. Genellikle Amerika'nın renkli devrim yaptırdığı ya da desteklediği ülkelerde de sistemik herhangi bir değişiklik yaşanmıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Temennimiz kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur diye. Tabii Türkiye'de enerji fiyatları da aynı şekilde çok ağır zamlar yapıldı. Hepimizi çok çok derinden etkileyen elektrik zamları, doğalgaz, akaryakıt, araçlarımızı sokağa çıkartamaz halde olduğumuz için sosyal medyada doğal olarak insanlar Kazakistan'da neler oluyor sorusuna yanıt arıyorlar. Rusya'dan dediğim gibi şimdilik tabii herkes bir de Rusya müdahale edecek diye, hatta Çin müdahale edecek diye pek çok söylenti de dolaşıyor sosyal medyada, onu da aktarayım, iddialar dolaşıyor ama Rusya'dan yapılan açıklamalar bu minvalde yardım talebi gelmedi, kimsenin dışarıdan müdahale etmemesi gerekiyor, tamamen iç meseledir deniliyor. Şimdi Orta Asya'nın tabii en büyük devleti Nazarbayev artık kurucu lider. O biraz Kazak geleneklerine göre bir geçiş süreci yaşandı orada. Kasım Cömert Tokayev'e yönelik problemler de bitmiş değil tabii ki Kazakistan'da. Devlet sübvanse ediyordu akaryakıt fiyatlarını ama artık bunun sürdürülemeyeceği temasını işlediler. Tabii halk içinde bu koşullarda bir şeyleri sürdürmek çok zor olabiliyor elbette. Amerika'nın çok uluslu enerji şirketi Chevron'un da en büyük özel petrol üreticisi olduğu Kazakistan'da, sadece devlete ait değil şirketler, yabancılara da açık, onu da anımsatalım efendim. Evet, şimdi Kazakistan'daki haberleri takip etmeye bu hafta daha da bölgeyi bilenlerle konuşmaya çalışacağımı belirteyim. Dün akşam patladı hepsi. Türkiye'de bu arada Goldman Sachs ilk çeyrek için enflasyon beklentisini %40 olarak açıklamış. Çok iyimser açıklamış doğrusunu söylemek gerekirse. Efendim Amerika'da doğu yakası etkili soğuk kar yağışı, dün de bahsetmiştim. Washington yakınlarında bir otoyolda sürücüler öyle mahsur kalmışlar. Saatlerce kurtarma çalışmaları yapmaya çalışmışlar. Virginia valisinin açıklamaları var ama hakikaten Amerika'yı yaz aylarında işte yangınlar vurmuştu. Sonra hortumlar vurdu. Şimdi çok yoğun kar yağışı var. Bir de 5G teknolojisiyle ilgili bir haber var. İki haftalığına AT&T ve Verizon şirketleri, Amerika'nın en büyük telefon şirketleri, Federal Havacılık Dairesi'nin talebi üzerine 5G teknolojisine geçişi iki hafta ertelemişler. Şimdi Boeing ve Airbus şirketleri 5G teknolojisi havacılık endüstrisine zarar verecek, tehlikeye atacak uçuş güvenliğini diye uyarılarda bulunmuşlar. Ama tabii onları da korku tellallığıyla suçluyorlar. Gerçekten çok karışık bu 5G teknolojisi tartışmalarını. Yine Füsun Hanım'la, Füsun Nebil'le konuşmak iyi olabilir, kafa açıcı olabilir diyelim. Trump 6 Ocak'ta, yarın Amerika'da Kongre baskınının birinci yıl dönümü, basın toplantısı yapacaktı ama iptal etmiş. Daha sonra Arizona'da bir miting yapacakmış 15 Ocak'ta. Tabii Trump tekrar gelebilir mi tartışmaları var Amerika'da. Hatta iç savaş çıkar mı acaba falan diye alttan alta konuşuluyor. Böyle bir ortamda Trump da etkili. Biden'a destek oranında da tabii düşüşler, özellikle Covid nedeniyle. En son %56 desteklemediğini bildirmiş ki böyle artıyor rakamlar. Nisan'da %49, 54, 56'ya çıkmış gözüküyor. Ekonomi ve Covid-19'u gerekçe gösteriyorlar. Bir de George Floyd geçen sene Amerika'da küçük çaplı bir isyanı tetiklemişti. Nefessiz kalmıştı ve hayatını yitirmişti. Onun yeğeni, yeni yılın ilk günü 4 yaşında bir çocuk evde uyurken gece silah ya da dışarıda belki silahlı bir çatışma olmuş. Ama seken kurşun çocuğa isabet etmiş, hakikaten yaralanmış, hastaneye kaldırmışlar. Evet, şimdi Çin ekonomisi 10 yıl içerisinde ABD'yi geçecek. Evet, onu zaten sürekli konuşuyoruz. Çin'den asıl Litvanya ile bir kriz yaşanmıştı. Tayvan'ı tanımayla ilgili, Tayvan'ın temsilcilik ofisi açmasını, küçük Baltık ülkesi. Tabii Çinliler çok sert tepki gösterdiler. En ufak yerlerde bu tepkiyi tekrar ediyorlar. Sadece Amerika değil yani. En son Litvanya'nın başkanı Gitanas Nauseda demiş ki biz bu kararı, ismi geri alalım. Biraz boylarından büyük işe kalkışmış gözüküyorlar. Asya'da bir de Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi. Güney Kore açıkladı bunu. Bir türlü Kore Yarımadası'na barış gelemiyor tabii yani. Onlar da diyorlar ki biz de caydırıcı gücümüzü sergilemek durumundayız, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Efendim Amerika'da Senato Kuzey Akım 2'ye yaptırım getirmeye kararlıymış. Politico'nun haberine göre senatörlerin büyük kısmı olumlu oy kullanacaklar. Kuzey Akım 2'yi engellemekte kararlı bir Amerikan yönetimi var. Tabii Rusya, ABD, Rusya, NATO ve Rusya AGİT görüşmeleri 10 Ocak'tan itibaren başlıyor. 10, 12, 13 Ocak tarihlerinde açıklamalar var NATO'dan bu konuda. Askeri komite ve genelkurmay başkanları düzeyinde toplantı, bir de Cuma günü de Dışişleri Bakanları toplantısı olacak yanılmıyorsam video üzerinden. Son durumu görüşecekler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Antony Blinken'la, Amerikalı mevkidaşıyla görüşmüştü ve NATO Genel Sekreteri ile de bir telefon görüşmesi yapmış. Rusya'nın ortaya koyduğu güvenlik garantileri önerilerini görüşmüşler. 7 Ocak'taki olağanüstü toplantıya da tabii ki Çavuşoğlu da katılacak. Almanya burada kilit, açıkçası Rusya ile bütün bu yaşananlarda. Olaf Scholz'un Vladimir Putin'le bu ay içerisinde görüşeceği yolunda haberleri dün aktarmıştım size. Hemen bu 10, 12, 13 Ocak tarihleri, hemen ondan sonra yapılmasını istiyormuş Jens Plötner danışmanı. Moskova'da Rusya ve Fransa'dan mevkidaşlarıyla görüşüyor. Şimdi bu Almanya tabii ne yapacak Rusya ile, bu krizin çözümünde nasıl bir rol oynayacak diye herkes bakıyor. Bu konuda Almanya hükümeti içerisinde de bir küçük çatlaklar belirmeye başlamış. Alman medyasından öğreniyoruz ki Rusya politikasını ben şekillendireceğim diyor Olaf Scholz. Ama daha Amerikancı bulunan Yeşiller Partisi'nden Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock saf dışı edilmeye biraz direniyor gibi gözüküyor. Bayağı bir kapışma var. Gerhard Schröder, SPD'nin, Sosyal Demokratların Federal Grup Başkanı Rolf Mützenich bu kapışmayı doğrulamışlar ve Başbakan Scholz dolayısıyla o karar verir demişler efendim. Şimdi Annalena Baerbock da Amerika'ya ziyarette bulunuyor. Temaslarda bulunacak. O da hem Kuzey Akım 2'yi projeyi tamamen çöpe atmak, Rusya karşıtlığında başı çeken bir siyasetçi. Evet, tabii NATO'nun Rusya karşısında caydırıcı durması gibi temalar bolca işleniyor transatlantik hattında. Ukrayna'da da caydırıcı duralım diye. Yani NATO bir savaş gücü değil, caydırıcı güç. Yalnız tabii NATO her yere gidiyor. Genellikle Irak, Libya NATO'ya saldırmadı yani. Tam tersi geçerli, onu da belirtmek gerekiyor. Joseph Borrell da biz olmadan hiçbir şeye karar verilemez diyerek Avrupa'nın ağırlığını koymaya çalışmış. Bu hafta o da Ukrayna sınırlarını ziyaret edecekmiş Kiev'e. Destek vermek için. Bu arada Ukrayna'da gönüllü ordu komutanı meşhur Ukro-Nazi Dimitro Yaroş bu Odessa katliamının 2014'te sorumluluğunda üstlenmişti bunlar. Yani önemsiyoruz şundan, çünkü Ukrayna ordusuna resmen danışman oldu kendisi. Bayağı bildiğiniz neo-Nazi. Hafta sonunda meşaleli yürüyüş yapmışlardı Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera için Kiev'de. İsrail Büyükelçisi Michael Brodsky bunu eleştirmiş ve kınamış. Tabii bütün bu Ukro-Nazilerin mirasçısı olduklarını söyledikleri Banderistler Ukrayna'da bölgede Yahudileri kesenlerden oluşuyor. Dolayısıyla tepkisini çekmiş İsrailli Büyükelçinin. Onun üzerine onu eleştirmiş ve Kremlin ajanı ilan etmiş İsrail Büyükelçisini, bu Odessa katliamının sorumluluğunu üstlenen Dimitro Yaroş efendim. Ama diyeceksiniz sadece bunlar mı? Zelenski de sağ sektör liderini Ukrayna kahramanı ilan etmişti. Böyle bir acayip bir tablo var Ukrayna'da. Evet, Avrupa'da Litvanya Devlet Başkanı artık Belarus'ta 2-3 bin farklı rakamlar verenler olmuştu. Irak'tan, işte Suriye'den, Afganistan'dan göçmenler kriz yaratmıştı. Avrupa'nın en büyük krizi demişlerdi hatta. Artık kriz bitti demiş Litvanya Devlet Başkanı. O hali kaldıralım. İçeride problemler var. Seçimler, meçimler yapamıyorlar yani. Polonya'da Belarus sınırında duvar örüyor 186 kilometrelik. Bu konuda açıklamalar yapmışlar. 130 milyon dolara patlayacakmış örecekleri duvar. Almanya'da hem bir de Almanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak 13 Şubat'ta. Steinmeier büyük olasılıkla diğer partilerde anlaşmış gözüküyor. Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı olacak. Zaten sembolik bir isim. Çok da Almanya'da takdir ediliyor, seviliyor Frank-Walter Steinmeier. Türk-Yunan ilişkilerinde efendim Yunanistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'u ağırladı. Ağırlarken ortak basın toplantısında da Türkiye'ye sert sözler kullandı. Deniz hukuku, kara sularımızı genişletmek vazgeçilmez hakkımız. Yani sanki açık deniz böyle millerce uzanıyormuş gibi istediği gibi kara sularını değiştirebileceğini düşünen bir Yunan Dışişleri Bakanı var. Öyle her denize o uygulanamıyor tabii, hatırlatmak lazım kendisine. Demiş ki Türkiye Yunanistan'ı savaşla tehdit ediyor. Bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı istiyor. Zaten anlaşmalara göre silahsızlandırılmış olması lazım bu arada o adaların. Nasıl ister Türkiye demeye getirmiş. Efendim Akdeniz'de en büyük çıkarma kuvveti filosu ile adalarımız boyunca dizildi diye bir iddiası var. Ben bir yerde görmedim varsa böyle bir dizilme, tam tersine çekilme var açıkçası. Velhasıl uluslararası hukuk vesaire kasus belli ilan etmişti ta 90'larda kara sularını yükseltmesi, arttırması halinde derhal geri çekilmeli kasus belli diye bir adeta ultimatum koymuş. Bir de Türkiye-Libya mutabakatın geçersizliği derhal tanınmalı demiş. Ne kadar geçerli olacağız zaten ayrı tartışma konusu, ama Yunanistan böyle çok sert bir tondan bu talepleri dile getirmiş. Ayrıca Suudilerle de derin ilişkilere tabii atıflar var. El Suud'u Suudi Bakanı Dede Ağacı ziyaret etmeye davet etmiş. O da kabul etmiş efendim. Bu da dikkat çekici. Tam da bütün bunlar tabii Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'la da bir normalleşme için adım atmaktan bahsettiği bir dönemde dikkat çekici doğrusu. Dışişleri Bakanlığı Tanju Bilgiç açıklama yapmış Dendias'ın bu sözleri karşısında ve Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunacaklarını, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk popülist iddialarda bulunduğunu Dendias'ın söylemiş ve maksimalist iddiaları var Yunanistan'ın Ege'de ve Akdeniz'de gerginliği arttırıyor demiş. Evet, bütün bunlar tabii Türk dış politikasında bir biraz böyle eskisi gibi çok hırslı, biz orada da varız, burada da varız, buraya da gideriz, burası da bizim mantığından böyle sanki çark ediliyormuş gibi bir resim var. İbrahim Kalın Kriter Dergi'ye uzun bir söyleşi vermiş bu konuda. İşbirliği, ittifakları geliştirme, efendim milli yeterlilik ve dayanıklılığımızı arttırırken bölgesel ve küresel işbirliği ve ittifaklara önem vermeye devam edecek gibi böyle muğlak bir takım laflar. Merkez güçleri eleştirmeler var. Konfor alanlarından çıkmak istemiyorlar. Yani böyle bir konfor alanı diye bir tanım getirmiş. Altın oran bulmak lazım. Çok böyle şeyli aslında başlıklar, böyle editör olarak dikkat çekici. Dış politikaya yine 360 derece perspektiften bakan, bir anda böyle yani zıtta gitmiyoruz 360 derece. Yani aynı perspektiften mi bakıyorlar herhalde, onu demeye çalışıyor. 360 derece başka ne gibi bir anlam taşıyabilir, çözemedim. Batı dünyası dışında Türkiye'nin angajmanları olduğu vurgusu. Türkiye'nin yumuşak ve sert güçleri yine aslında pek bir şey dememiş gibi oluyor. Aynı şeyleri söylüyor. Amerikan yönetimiyle ortak ve pozitif gündem oluşturmak. Yani bir yıldır var zaten bu gündem. Yeni bir mekanizma. Mekanizma üstüne mekanizma. Böyle sürekli mekanizmalar kuruluyor ama çözüm yok. Çözüm mekanizma kurmak gibi bir şey. Ben yeni bir şey göremedim açıkçası ama söylem gerçekten juicy deriz biz buna. Normalleşme adımları var. Tabii Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile başlatılan adımları başka adımların izleyeceği Suudi Arabistan olacak gibi gözüküyor ve İsrail olacak gibi gözüküyor. Zaten biliyoruz bunları da. Suudi Arabistan Türk ürünlerine çok ağır bir boykot uygulamıştı ve dış ticaret açığı verildi Suudi Arabistan'a. Bakalım Erdoğan'ın girişimleri bu durumu değiştirebilecek mi, hep beraber göreceğiz. Evet, Irak'tan Kasım Süleymani'nin Trump ve Pompeo ikilisinin talimatlarıyla, Trump'ın talimatıyla yok edilmesi, bir devlet görevlisinin üçüncü bir ülkede suikastle öldürülmesi yıl dönümünde anmalar yapılmıştı Irak'ta ve İran'da. Hatta işte İranlılar kısasa kısasla cezalandıralım Trump'ı diye de aslında Amerika'da bir kesim yanaşabilir buna. Böyle çıkışlar yapmışlardı. Tabii arkasından Irak'ta Amerika'nın bir takım üsleri hedef olmuş. Victory askeri üssüne Bağdat'ta saldırı düzenlemişler. Ambar'da da Ayn el-Esad üssü aynı şekilde saldırılara uğramış idi. Birkaç füze fırlatıyor yani, öyle demek gerekiyor herhalde. Efendim, Yemen'de 7. yılda artık Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun Yemen Savaşı ülkeyi enkaza çevirdi. Bitmek de bilmiyor. Göya Biden yönetimi desteğini çekti ama öyle hiç de bir şey değişmiş değil. Birleşmiş Milletler Yemen'de insani yardımları askıya almış. Finansman yok diyorlar. Yaklaşık 30 milyon kişiden 24 milyonu insani yardıma muhtaçmış. BM raporları bize bunu söylüyormuş. Böylesine de vahim bir tablo var ortada. Evet, notlarım bugünlük bu kadar. Şimdi programın ikinci yarısına geçeceğiz. Konuğumuzu arkadaşlar alalım. Bağladık mı konuğumuzu? Ha, konuğumuza henüz ulaşamamışlar arkadaşlar. Alalım. Evet. Şimdi bağlanmaya çalışıyorlar. Hemen kendisine ulaşır ulaşmaz. Umarım bir problem yoktur telefon hatlarında. Evet, bir tamam.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen Hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Evet, ikinci yarısındayız Eksen'in. Konumuza bağlanmayı başardık. Can Baydaroğol, AB uzmanımız, telefon hattımızın öbür ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Ben biraz çok pozitif vaziyetteyim bu arada.
Peki, harika. En iyisi öyle yani. Ben genellikle dünyayı dehşet içerisinde acaba nerelere gideceğiz diye izlediğim için pozitif konuk olunca daha mutlu oluyorum açıkçası. Çok sevindim bu duruma.
Pozitif kişiliğim test sonucuma da yansımış vaziyette.
Aa, harika. tamam. Şahane, anlaşıldı. Çok iyi. Evet, dün söylemiştiniz bana. Yani atlatacaksınız demek ki bu iş. Yakalanmayan kimse yok, öyle diyeyim size. Öyle gözüküyor artık omikrondan sonra. Hafif atlattığınızı umut ediyorum.
Yani bugün 5. aşımı olmaya gidecektim. Bu şekilde yollardan aşılanmış olduğumu anlıyorum.
Evet. İşler biraz karıştı Can Bey hakikaten. Yani aşılanmayla bu işin üstesinden geleceğimiz yolundaki umutlarda bir zedelenme olduğunu teslim etmek lazım. Maalesef tabii. Herkese aşı olun demeye devam edelim ama aşı olmak da pozitif çıkmayı çok da engellememeye başladı galiba. Öyle bir
ama herhalde şunu da eklemek lazım. Yani ben 4 doz aşı olmuştum. 2 Sinovac, ondan sonra 2 tane BioNTech. Evet. Herhalde bunlara sayesinde çok daha ağır geçireceğim bir hastalığı daha hafif.
Yani evet. En önemlisi o.
Yani dolayısıyla her halükarda aşılanmak.
Evet. Yani kesinlikle.
Aşılanma bulaşmayı belki engellemiyor ama hastalığın daha hafif atlatılmasına imkan veriyor.
Evet, en önemli tarafı o, haklısınız. Peki, şimdi 2022'ye girdik daha ilk hafta. Tabii dünyada hemen bir karışıklıklar bir takım çıktı ama Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini dün aklıma düştü. Şunun için çünkü tam da Türk dış politikasında böyle yeniden bir kalibre etme çabaları var gibi bir takım bölgelere dair. Avrupa ile her şey donmuş durumda. Artık herkes çok umutsuz. Herhangi bir şeyin değişeceği Avrupa-Türkiye ilişkilerinde farklı pencereden bakanlar tabii ki. Öyle bir beklenti de kalmamış durumda. Bir tam da Ankara'nın sürekli olarak aslında zıtlaştığı Fransa'nın dönem başkanlığı başlıyor. Seçimlerle birlikte Macron yönetimi bu işi nasıl idare edecek ya da Türkiye adına nasıl bir resim sunacak diye insanın aklına soru geliyor. Tam da bir de tabii Fransa'da durum böyleyken en önemli ortak Avrupa Birliği içerisinde Almanya'da da bir iktidar değişikliği oldu. Böyle bir yeni bir siyasi tablo belirdi. Öncelikle bu siyasi tabloyu değerlendirirsek Avrupa için ne söyleyebiliriz? Böyle geçtiğimiz seneden farklı, daha da karışık bir uluslararası ortamda bir Avrupa resmi görüyor muyuz? Biden yönetiminin ilk senesindeki bir takım sıkışmışlıklarla birlikte Fransa'nın dönem başkanlığının nasıl değerlendirmek lazım Avrupa ve Türkiye açısından?
Şimdi tabii bütün bu söylediğiniz karmakarışık görüntü Nisan ayında da Fransa'da başkanlık seçimleri var. Hı-hı. Yani dolayısıyla Fransız dönem başkanlığı Macron'la başlayacak da Macron'la devam edecek mi?
Yani evet, değil mi? Enteresan bir durum olacak. Evet.
Yani orada da bir soru işareti koymak lazım ama tabii bu söyledikleriniz bana şeyi hatırlattı. 1981 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Mitterrand seçilmişti Fransa'da. Yani ilk defa sosyalistler 20 yıl sonra iktidara geliyordu. O sırada bir gazeteci arkadaş Le Monde gazetesinde yayınlanmıştı. Gros Chaisson'da bir röportaj yapmıştı. Chaisson'da Mitterrand'ın Dışişleri Bakanı'ydı. Sorduğu soru şeydi. Ya 20 yıl sonra ilk defa sosyalistler iktidarda, siz de çok önemli bir görevdesiniz. Acaba sizin Dışişleri Bakanlığınızda Fransa'nın dış politikasında yüzde kaçlık bir değişim bekleriz? Şey son cevabı da çok netti, çok iyi hatırlıyorum ve yıllar boyunca da öğrencilerime anlatırken dış politika meselesini hep bu örneği verdim. Dedi ki Chaisson, valla bildiğim kadarıyla 1789'dan yani Fransız ihtilalinden bu yana Fransa'nın dış politikasını Dışişleri Bakanlığı yapmaktadır. Eğer çok çok başarılı olursam bu politikada belki %1 ya da %2'lik bir değişime etkim olabilir. Yani bahsettiğimiz şey kurumsallaşma. Yani dolayısıyla hani Macron geldi, Macron gitti, ne değişecek falan filan, çok fazla bir şey değişmeyecektir. Hı hı. Dolayısıyla da Türkiye'nin yapması gereken şey aslında Fransa'yla oturup arka kapıdan veya ön kapıdan Fransız Dışişleri Bakanlığı'yla bu işleri konuşmak.
Yani bunu şundan soruyoruz. Hükümet tabii Avrupa Birliği ile yeniden ilişkileri canlandırmaktan bahsediyor açıkçası. Başka bir alternatif yok diye de senenin sonundaki değerlendirmelerde kendileri ortaya koydular. Ama yani Avrupa Birliği ile ilişkiler de yani açıkçası sığınmacı meselesine indirgenmiş durumda. Hani NATO üyeliği Türkiye'nin belki bir şey değiştiriyorsa değiştirir. Onun dışında en son Avrupa'nın bütün belgelerinde Türkiye ile Alman hükümetinin kurucu belgelerinde de hiç Türkiye ile bir yeni hiçbir şey gözükmüyor. Bu bitti mi yani burada artık hani bir nokta koymak bağlamında 2022 nasıl bir şey ifade eder?
Yani şöyle söyleyeyim, eğer 2022'de bir erken seçim olursa seçimden sonra çıkacak görüntüye göre her şey 180 derece değişebilir.
Türkiye iç siyasetindeki durumu beklemece gibi bir şey oluyor.
Yani şu anda tamamen beklemeye geçmiş vaziyetteler. Çünkü mevcut hükümete hiçbir güven yok. Bunu çok net ifade ediyorlar. Belki bir pozitif gündem olarak işte bir iki saydığımız noktalar pozitif gündem dedikleri zaman da akıllarına gelen şey göç ve güvenlik meselesi. Yani işte göçmenleri siz aman çok iyisiniz maşallah iyisiniz orada tutun biraz daha para verelim. Güvenlik meselesinde de artık belki biraz ortak dış politika ve güvenlik politikasında birlikte hareket etmekte yarar var. Çünkü sonuçta Suriye meselesi farklı tellerden farklı seslerden çıktığı sürece bu göçün önünü alma şansımız yok. Bunu biz de gördük. Dolayısıyla belki bu alanda bir iki adım atabiliriz. Yani pozitif gündem dedikleri şu anda bu. Ama günlük bilginin güncellenmesi falan diye bizim en büyük beklentimizin olduğu noktada yaprak kıpırdamıyor. Tam üyelik dendiği zaman zaten fiilen bitmiş bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu hukuken de bitirilmeye de çalışılıyor. Bunu da görüyoruz. Yani tam üyelik ilişkisinin askıya alınması meselesini gördük. Keza şeyi izledik. Yani Türkiye ile ilgili Brüksel'e gittiğimiz zaman genişlemeden sorumlu genel müdürlükle konuşurken artık iyi komşuluktan sorumlu genel müdürlükle konuşma mertebesine indirildik. Yani dolayısıyla simgesel olarak da bu mesajlar Türkiye'ye veriliyor. Ha şey olur mu? Fransa dönem başkanında çok bir şey değişir mi? Valla bu Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin gelişmesine bağlı bir şey.
Tam da onu soracağım. Yani Doğu Akdeniz'de işte Libya en başta tabii Fransa ile en büyük problem Libya. Hatta Afrika'da bile rakip oluyoruz gibi bir görüntü de çiziliyor. Nasıl olduğunu ben tam idrak edemedim açıkçası ama Fransa ile ikili ilişkiler adına bu dönem bir vesile olabilir mi?
Valla biz erken seçim gerçekleşmezse 2022'de ben çok umutlu değilim. Yani onu belirtmek lazım. Çünkü doğru yani maalesef Fransa'yla herhalde ilişkilerin en kötü dönemini yaşıyoruz. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Ya her şey kötü giderken bir anda Monşer diplomasisini tekrar hatırladık. İşte şimdi Suudi Arabistan'a galiba ziyarete gideceğiz.
Evet.
Dolayısıyla bir hani Birleşik Arap Emirlikleri, keza İsrail'le ilişkilerin düzeltilmesi ve perde arkasında da hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri. Yani dolayısıyla burada nasıl bir yeni pozisyon ortaya çıkar? Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa üstündeki etkisi de aman ya şu Türkleri de fazla üzmeyin cinsinden bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı onu da hep beraber göreceğiz.
Peki yani Fransa'daki seçim süreci durumu etkiler mi? Yani genellikle çünkü Fransa'da seçim süreçlerinde Türkiye karşıtı mesajlar vermek iş yapıyor iç siyasette. Bir de öyle bir faktörü var.
Var da yani şu anda herhalde Macron'un en fazla kullanacağı silah. Evet Türkiye karşıtlığını herhalde kullanacaktır. Öte yandan işte Fransa'ya tekrar büyük güç yapma hayallerini ortaya koyuyor. Çünkü iç politikadaki başarısızlıklarını bu şekilde örtmeye çalışıyor Macron bir anlamda. İşte yeni bir süper güç olacağız falan filan gibi mesajlar veriyor. Onun için askeri yatırımların dozajını arttırıyor. Bunları veriyor ama Macron herhalde çok zor kazanacak gibi de bir görüntü var. İlk tahlillere baktığımız zaman yani Orada nedir zaten artık ezberledik Fransa seçimlerinde. Mümkün olan en fazla oyu toplayıp ikinci adam halinde ikinci tura geçmek.
Evet ama yani o Fransa'da hep de aşırı sağ öyle bir öne çıkartıyorlar ki sonunda Fransızlar ya bari aşırı sağ olmasın da bu liberaller olsuna varıyorlar. Bari hep öyle oluyor artık. Dejavü.
Yani en aptalı seçelim ama yeter ki aşırı sağ gitsin şeklinde bir evet, yaklaşım var. Yani malum evet. Fransız seçimlerini benim kadar size takip ediyorsunuz.
Evet evet, evet. Hiç yani değişik bir şey oldu.
Hep aynı şeyi gördüm. Ha bir de şu dejavu diyen arkadaşı.
Vü, yani vü. Benim de öyle daha önce hatalarım oldu frankofon olmayınca kaçıyor ağızdan bir şekilde. Düzeltiyorum ama şimdi dejavu diyorum ben de.
Çünkü dejavu,
eşime sordum o frankofon, o hemen düzeltti.
Bu işten böyle yürüdüm. Dediğiniz zaman, dejavu dediğiniz zaman yine mi siz?
Ha okey tamam.
Çıkıyor yani. Onun için dejavu. Evet, dejavu. Görünmüştü anlamında.
Evet. Evet. Peki işin... Evet, Fransa dışında bir de Almanya'sı var ki daha da önemli. Yani herhalde Batı dünyası içerisinde Türkiye'den sorumlu mümessillik Almanya'da diye bir kaba bir yorum yapsak çok da yanlış olmaz diyeceğim var. Almanya'da artık Merkel yok. Yani her ne kadar Türkiye'ye çok sert eleştiriler olsa da Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk tipi yönetimiyle geçinmenin yolunu yordamını sanki bulmuştu gibi. Olaf Scholz bulabilecek mi? Çok da sıcak bakmadığı yolunda bir takım değerlendirmeler şimdiden Alman basınında var. Ne dersiniz?
Zaten şimdi orada da başka bir karmaşa var. Malumunuz bu trafik ışığı şeklinde bir koalisyon oldu. Yeşil, sarı, kırmızı. Şimdi
evet.
bu koalisyon ne kadar devam edebilir diye o noktada da şüpheler var.
Evet.
Ama yapılan koalisyon protokolüne bakıldığı zaman hani çevir kazı yanmasın şeklinde ifade edebileceğim bir madde koydular o protokole. Hmm. Yani Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi ama hani tam üyeliğinde asla olmayacağı gibi bir ibare var. Çünkü şu anda Almanya Türkiye'yi hiçbir şekilde kendi stratejik gerekçeleri için kaybetmek istemiyor.
Yani, bol bol yatırımı var Türkiye'de.
Şimdi yatırımı var ki daha önemlisi enerji meselesi var. Yani şu anda Rus doğal gazını nasıl alternatif gaza çevirebiliriz? O da işte Kafkaslardan çıkacak veya Hazar'dan çıkacak doğal gazın Türkiye üstünden Avrupa'ya nasıl ulaştırılabileceği. Türkiye'yi bu noktada kaybetmek tabii ki hiçbir şekilde işlerine gelmiyor. Ha, ikinci olarak da Almanya'nın nasıl Çin'in Türkiye üstünden de diyelim geçen bir kuşak yol projesi varsa Almanya'da Türkiye üstünden doğuya giden bir kuşak yol projesinin peşinde. Yani dolayısıyla iki tane bu stratejik noktalar hani Merkel tarafından kullanıldı ve o yüzden de işte hami rollerine üstlenmiş gibi gözüktü. Halbuki her konuşmamda ben Merkel'in aslında Türkiye-AB ilişkilerini sabote eden bir kimlik sergilediğini. Çünkü seçildiği ilk gün ben burada olduğum sürece Türkiye tam üyeliği unutsun dediğini. O sırada Sarkozy'de hatırlarsanız seçilmiş beraber. İkisi de bu mesajı verince şu anda Türkiye'nin bu hale gelmesinin yani Avrupa değerlerinden, Avrupa Birliği hayallerinden uzaklaşıp kötü bir Orta Doğu devleti görüntüsüne doğru düşmesinde ve hükümetin bütün icraatının meşruiyetini de bu yapıdan kaynaklandığını düşündüğümde belki de Scholz'un Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum.
Yani ne açıdan?
Çünkü unutmayın Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlanması kararını veren o sıradaki sosyal demokrat lider ve yeşil koalisyondu değil mi?
Evet.
Schröder dönemi.
Schröder'di.
Ha evet, bunlar insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi konularda daha sert tutumlara sahipler ama şu anda Türkiye'nin zaten ihtiyacı olan bu sertlik. Yani çünkü Türkiye bu değerlerden uzaklaştığı sürece içinde bulunduğu ekonomik krize düştü bir anlamda da. Yani neden? Yani onu da hep şey diye anlatmaya çalışıyorum. Kavala ile Demirtaş'ın içeride durması sadece bir insan hakları ihlali meselesi değil. Türkiye ekonomisini bu hale gelmesinin de durumundur. Neden? Çünkü hukukun üstünlüğü diye bir şeye saygı duymayan bir ülke görüntüsü veriyorsunuz. Yani sermayeyi çekmenin bir numaralı olmazsa olmaz unsuru hukuka olan güveni sarsmamaktır.
Ya şu sermayenin an... istediği her şeyi de yapıyor Cumhurbaşkanı aslında. Niye beğenmiyorlar? Bir yandan da insan onu düşünüyor. Yani Türkiye'de grev yapılamıyor, o yapılamıyor, bu yapılamıyor. Hani ucuz Almanya'da ileri teknolojide olmayan yatırımlar Türkiye'de yapılabiliyor falan. Yani o da biraz insanı şaşırtıyor. Çünkü kendileri desteklediler bu hükümeti 20 sene önce. Değil mi? Bir böyle çok hayal kırıklığı mı yaşadılar demek lazım.
Yani neden? O sırada tam yönelik müzakereleri başlamıştı hatırlarsın.
Evet.
Kemal Derviş gelmişti. Bir derviş diyeceğimiz şekilde işte kurumların özelliği falan filan ortaya çıkmıştı. Ekonomi kurumlarına ve tam yönelik müzakereleri başladığı için de hangi hükümet gelirse gelsin hukukun üstünlüğünden ayrılmaz konsept yerleşmişti. Şimdi hepsi ayaklar altına gitti. Yani şu anda hangi kurumun özelliğinden bahsedebiliriz Türkiye'de? Hukukun üstünlüğü denince hadi canım sendizden başka bir laf çıkmıyor ağzımızdan. Diğer demokrasi falan gibi şeyleri saymıyorum. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin hani bir noktadan sonra Avrupa Birliği'ne tekrar dönmesi, dönmeye çalışması, tekrar şeye girmesi, işte Amerika'nın söylediklerini dinlemeye başlaması aslında içine girilen ekonomik çıkmazdan da kaynaklanıyor.
Evet. Yani, peki neden durum böyleyse Türk hükümeti şu anda asla bu işin peşini bırakmayacağız tutumu takınıyor Avrupa ile? Yani artık bitmişse bu iş. Çünkü öyle en son Faruk Kaymakçı'nın açıklamaları vardı hatırlayacaksınız. Vazgeçilmez diyor. Neden öyle diyorlar?
Vazgeçilmez çünkü öteki yol denendi ve şu anda battı. Yani iyi de geri dönmek için bence de vakit çok geç. Yani bir de öyle bir durum var. Yani şimdi düşünün siz biraz önce bahsettiğim Kavala'yı, Demirtaş'ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen içeride tutmaya devam ediyorsunuz. Aynı inadınız devam ediyor. Peki bu inat devam ettiği sürece sizi Avrupa Konseyi'nden yani kurucu üyesi olduğunuz Avrupa Konseyi'nden üyeliğinizi askıya alırlarsa hadi onu yapmadılar daha hafif yaptırımı olan oy hakkınızı askıya alırlarsa acaba nasıl bir mesaj vereceksiniz dünyaya karşı yani dolayısıyla eyleminizle söyleminizin tutarlı olması gerekiyor ama bizde maalesef söylemle eylem bambaşka yani paralel evrenlerde gidip yaşayan bir ülke haline geldik. Dolayısıyla da güven meselesi, güven erozyonuyla karşı karşıyayız. Şimdi bütün mesele Türkiye'nin aslında yani işte bugün ekonomide sadece ekonominin rakamlarla ilgili bir mesele olmadığını aslında uluslararası ilişkilerdeki duruşumuzla da çok fazlasıyla ilgili olduğunu herhalde daha iyi yaşayarak anlayamazdık diye düşünüyorum.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz doldu aslında çok uzun da bir mesele. Önümüzdeki dönemde yaşayacağız tekrar değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum tekrar.
Evet, AB uzmanı Can Baydaroğlu'na sorduk. Çok umut var bir resim çizmedi. Fransa liderliğinde AB dönem başkanlığı artık. Almanya'da da yeni bir siyasi iklim var. Ne olacak? İlişkiler nereye gidecek buradan sorularına. Charles Aznavour'dan La Bohème'le bugün veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Ça voulait dire, on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux,
Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.